Geçmiş peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam gibi ateşten kurtulan peygamberler, kurtarılan peygamberler olduğu gibi ümmet planında Musa Aleyhisselam gibi ümmetiyle birlikte denizden kurtarılan, firavundan kurtarılan peygamberler ve ümmetler olmuştur. Bütün insanların ümitlerini kestikleri anda Allah'ın yardımı tahakkuk etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam'ı anlatmaya başladığı zaman bir müddet vahiy kesildi. Vahyin ne kadar müddet kesildiği üzerinde ihtilaf var. 4 günden 40 güne kadar rivayetler var. Bu vahyin kesilmesi süresi içerisinde bazı kafirler, bir rivayete göre Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil Efendimiz'e gelip de ya Muhammed senin şeytanın seni terk mi etti yoksa bu kaç gündür geceleri lambayı yapmıyorsun, ışık yapmıyorsun demeye başladı. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle biraz evvel okumuş olduğum Duha suresini nazil kıldı. Ve Duha kuşluk vaktini andolsun ki وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى gece sakinleştiği zamanı andolsun ki وَالْدُّهَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin seni terk etmedi ve seni yalnız bırakmadı. Ve Rabbin sana darılmadı ya Muhammed. Sana birkaç gün vahyin gelmemiş olması Rabbinin seni terk ettiğinden değildir. وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Ve ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Bir diğer kanaata göre وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَ ayeti gelecek şimdiden daha hayırlıdır demektir. Gelecek şimdiden daha hayırlıdır. Yani ya Muhammed seni müjdeliyoruz. Gelecek olan günler bugünden çok daha hayırlı olacaktır. Bu ayet nazil olduğunda Müslümanlar işkence altında inim inim inliyorlardı. Ve kafirlerin Müslümanlarla alay ettiği günlerdi. Müslümanların ne maddi ne manevi hiçbir güçleri kalmamıştı. İnsanlardan taraf hiçbir destekleri kalmamıştı. Fakat Allah Azze ve Celle öyle bir günde, öyle bir zamanda gelecek senin için daha hayırlıdır buyuruyor. Tabii ki bu ayeti o gün bu şekilde anlamış olan müşrikler Efendimizle ve Müslümanlarla daha fazla alay etmeye başladılar. Gelecek daha hayır nasıl olabilirmiş ya Muhammed? Gelecek şimdiden belli değil mi? Bütün insanlar seninle alay ediyorlar. Bazı alimlerin tespitine göre Peygamberimize atılan küfürlerin toplanmasıyla bir insan rahat rahat banyo yapmak isteseydi yapabilirdi. Bu kadar küfürler atılmış olan bir insana bir ayet geliyor ve gelecek daha hayırlıdır ya Muhammed deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden gelen bu müjdeyle çalışmasına devam etti. Üzerine büyük bir yük almıştı ve bu yükün farkındaydı. Cahiliye devrinde insanlar karanlıklar içerisindeydiler. Geçen haftaki dersimizde de anlatmıştım. Allah Müslümanları karanlıklardan nura çıkardı. Üvey annesiyle evleniyorlardı. Bir kadının yanına 10-15 erkek giriyordu. Hangisine hamile kaldığı belli olmuyordu. Ondan sonra istediği kişiye bu senin çocuğundur diyordu. Bunun gibi insanlık karanlıklar içerisinde yüzerken Efendimiz almış olduğu görevin tesiriyle, almış olduğu görevin ağırlığıyla büyük bir üzüntü içerisindeyken Allah Azze ve Celle onu teselli etti. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Gelecek daha hayırlıdır senin için ya Muhammed. Bugün Müslümanların da böyle bir morale ihtiyacı vardır. Moralin ötesinde Allah'ın gelecekle ilgili verdiği haberlere inanması icap eder. Allah Azze ve Celle böyle bir haber verdi. Ondan sonra kısa bir müddet sonra dünyanın önemli bir bölgesi olan Arabistan bölgesinin büyük bir ekseriyeti kısa bir müddet sonra 10-15 sene sonra değişmeye başladı. Büyük bir bölge için 10-15 sene hiçtir. Ve insanlar hem putperestlikten kurtulmaya başladılar, hem hayvandan daha aşağı bir hayat yaşamaktan kurtuldular, itikaden ve amelen cahiliyenin kirlerinden kurtulmaya başladılar. Ve Allah Azze ve Celle vaadini yerine getirmeye başladı. Fakat Müslümanların bir müddet sabretmesini istiyordu. Sabretsinler, şeytanla savaş versinler ve şeytanın askerleriyle savaş versinler ki Allah onları cennette daha yüksek mertebelere koysun. Şeytanın yaratılmasındaki gaye budur. İnsanın daha yüksek mevkilere çıkabilmesi için şeytan yaratıldı. Aynı şekilde kafirlerin de yaratılmış olması, bütün insanların Müslüman olmamasının sebebi, hikmeti de budur. Onların sayesinde Müslümanlar daha yüksek seviyelere çıkmaktadırlar. Bir kısmı küfür cephesinde savaş verirken, cehennemin dibini boylarken bir kısmı İslam cephesinde savaş vermiştir ve cennetin yüksek mevkilerine çıkmıştır. Bu, kafirlerin yeryüzüne bırakılmasının hikmetlerindendir. Habbab radıyallahu anh geliyor Efendimiz'e, Müslümanlar o kadar kötü durumdalar ki Mekke'nin dışına atılmışlar. 3 yıl boyunca, 3 gün değil, 3 ay değil, 3 yıl boyunca Müslümanlar ambargo altında kalmışlar. Ve artık yiyecek ekmek bulamaz hale gelmişler. Ve Habbab bin Eret radıyallahu anh geliyor Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah diyor, ne zaman Allah'tan yardım isteyeceksin bizim için? Ne zaman Allah'tan yardım isteyeceksin? Halimizi görmüyor musun ya Resulallah? Efendimiz Kabe'de, o sırada Kabe'nin gölgesinde aç, susuz, perişan vaziyette otururken Habbab'ın bu sözleri üzerine dedi ki: "Ey Habbab, vallahi öyle günler gelecek ki bir kadın tek başına Sana'dan Hadramet'e kadar gidebilecek. Allah'tan başka kimseden korkmayacak. Öyle günler gelecek ileriden. Sizden önce öyle ümmetler geldi geçti ki onların vücutları demirden taraklarla tarandı ve onların kemikleri ile etleri ayrıldı. Başları demirden testerelerle ikiye biçildi. Fakat onlar davalarından dönmediler. Bir gün gelecek, bir kadın tek başına Sana'dan Hadramet'e kadar gidebilecek ve yalnız Allah'tan korkacak. Fakat siz acele ediyorsunuz. Allah'ın yardımı gelecek ama siz acele ediyorsunuz. Gerçekten de bir kadın tek başına Sana'dan Hadramet'e gitmeye başlamıştı Efendimiz'in son zamanlarında. Efendimiz'in vermiş olduğu müjde yerine gelmişti. Fakat Allah Azze ve Celle biraz evvel söylediğim gibi Müslümanların kabiliyetlerini geliştirmelerini istiyor. Müslümanların mevkilerini, makamlarını yükseltmek istiyor. O yüzden zafere hemen vermiyor. Müslümanlar ne zaman dünyaya hakim oldularsa sadece savaş yolu ile, kılıç zoru ile hakim olmadılar. Hakim oldukları zaman da diğer dinlere müsaade ettiler. Hindistan'a 8 asır hakim oldular. 8 asır oradaki Hindulara güzel muamele ettiler. Fakat Müslümanlar sayıları azalmaya başlayınca Hindistan'da, Hindular onlara galip gelmeye başlayınca işte bugünkü hali görüyorsunuz. Hindistan'ın Keşmir eyaletinden ve daha diğer şehirlerinde bugün Müslümanlar inim inim inlemektedirler. Müslümanlar 1300 sene boyunca Yahudilere güzel muamele yaptılar. Fakat ne zaman ki Yahudiler bir devlet kurdular Filistin'de, işte şimdiki Filistin halini görüyorsunuz. Müslümanlar İspanya'da ve Endülüs'te devletler kurdular. Bu devletlerde adaletle muamele ettiler. Fakat ne zaman ki Hristiyanlar oralarda idareyi ele geçirdiler, ondan sonra Müslümanları kıyımdan geçirdiler. Çünkü Müslümanlar insanları öldürmek için gelmemişti. Onları karanlıklardan nura çıkarmak için gönderilmişlerdi. Ve Allah Azze ve Celle onlara vaat ediyordu. Bir gün gelecek, gün sizin olacaktır. Onlar da o günleri bekliyorlardı. Ve onlar o günler geldiğinde de insanları kılıçtan geçirmiyorlardı. Çünkü hedefler zaten o değildi. Taberani'de geçen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Allah Azze ve Celle bana ümmetimin ne gibi zaferler kazanacağını gösterdi. Ve ben bundan memnunluk duydum. Sonra bana ahirette senin için bundan daha hayırlısı vardır ya Muhammed" dedi. "Bundan daha büyük bir mutluluk duydum." Allah Resulü burada ümmetinin gelecek zamanlarının çok iyi olacağını haber veriyor. Ümmetinin gelecek günleri bugünden çok daha iyi olacaktır. Ve gerçekten de Efendimiz zamanında ümmetinin günleri güzelleşmeye başlamıştı. Arabistan'ın bütün kısımlarına İslam hakim olmaya başlamıştı. Efendimiz'den sonra hilafet devri geldi. Halifeler devrinde, Hulefe-i Raşidin devrinde, 4 halife devrinde veya 5 halife devrinde. Tarih kitaplarımızda 4 halife devri olarak geçer. Fakat esas itibariyle 5 halifedir. Hazreti Hasan radıyallahu anh da 5. halife olarak kabul edilmelidir. Çünkü o da Raşid halifelerdendir ama zannediyorum ki tarih kitaplarımızda 4 halife devri olarak geçmesinin sebebi, hikmeti Hazreti Hasan'ın 6 ay hilafet yapmış olmasıdır. Ve bu 6 ayın da çok kısa bir zaman olmasından dolayı ve Hazreti Hasan'ın çalıştırılmamasından dolayı fitne devresi içerisinde hilafette bulunduğu için büyük bir fitne içerisinde olduğunu o günkü Müslümanlar, Muaviye ile Hazreti Ali arasında geçen savaş sonucunda bir fitne çıkmıştı biliyorsunuz. Ve bu fitne ortamından sonra Hazreti Hasan hilafete geldiği zaman zaten bir halife olarak görülemedi. Bir halife gibi görev ifa edemedi. Belki bu yüzdendir ki Hazreti Hasan'ın hilafetini 5. hilafet olarak tarih kitapları anlatmıyorlar. Fakat onun hilafetini de beşinci hilafet olarak kabul etmekte fayda vardır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra hilafet 30 senedir buyuruyor. Ve 30 sene içerisinde Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetinin de olduğunu ulema söylemiştir. Efendimiz'den sonra Hulefai Raşid'in devri geldi. İslam yayılmaya başladı. Ve ondan sonra Osmanlılara kadar, Abbasi ve Emevilerden sonra Osmanlılara kadar hilafet intikal etti. Ve İslam yayıldıkça yayıldı. 3 kıtaya hakim oldu. Gerçekten Allah'ın ve Resulünün vermiş olduğu haberler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bugün Müslümanların Allah Resulünün vermiş olduğu habere güvenmesi gerekiyor. Bir hadiste İmam Şatıbi'nin muvafakatında geçen bir hadiste Efendimiz buyuruyor ki 5 devreden bahsediyor hadiste. İnsanların, Müslümanların 5 devre içerisinde olacaklarından bahsediyor. Bu birinci devre peygamberlik devresidir. Nübüvvet ve hilafet ikisini beraber gittiği devre. Ondan sonra peygamberliğin bittiği ve hilafetin başladığı devre. Ve ondan sonra bir müddet böyle devam edecektir diyor Peygamberimiz. Bir müddet böyle devam edecek, hilafet devresi devam edecek, Allah'ın istediği müddet 30 sene kadar devam edecek. Ondan sonra kötü huylu padişahlık devri gelecektir. Ve o devir gerçekten gelmiştir. Hasan radıyallahu anh'ın hilafetinden sonra her ne kadar İslami hareket ve o günkü İslami düzen yayılmaya devam ettiyse de fakat sonuç itibariyle bir padişahlık devresi de başlamıştır. Ve bu padişahlık devresinden sonra cebbarlık devresi gelecektir. Yani kötü huylu hükümetlerin yerini zalim hükümetler almaya başlayacak. Ondan sonraki devrede ise Allah Azze ve Celle takdir ettiği zaman, o zaman geldiğinde 5. devre gelecek ve o devrede ise tekrardan hilafet tesis edilecektir. Hilafetin tesisi 5. devrede olacaktır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu devirlere baktığımız zaman 1. devre peygamberlik devresi bitmiştir. 2. devre hilafet devresi, o da bitmiştir. 3. devre kötü huylu hükümet devresi, o da bitmiştir. Benim kanaatimce 4. devre de bitmiştir. Cebbar hükümetlerin geldiği devreler. Filistin'de cebbar hükümetler var. İslam aleminin çeşitli yerlerinde cebbar hükümetler var. İslam alemini kontrol ettiğiniz zaman, incelediğiniz zaman göreceksiniz ki Suriye'de krallık var. Irak'ta krallık var, Arabistan'da krallık var, Ürdün'de krallık var ve İslam alemin çeşitli yerlerinde krallık var. Cebbar hükümetler devrindeyiz. Belki bu İslam alemi içerisinde belki en rahat olan devlet, hükümet veya millet belki biziz. Fakat bizde bile Müslümanlar eğer İslami hareket yapmaya kalkarlarsa, Müslümanlar eğer kendi haklarını istemeye kalkarlarsa, Allah'ın onlara emrettiği şeyler istemeye kalkarlarsa bir sürü zulmün başlayacağının alametleri görünüyor. Çünkü Müslümanlar eğer idareye gelecek olurlarsa darbeden bahsedilmeye başlanmıştır. Müslümanlar bu ülkenin gerçek sahipleri oldukları halde, bu ülkede %10 bile Hristiyan olmadığı halde, Yahudi olmadığı halde, %5 bile olmadığı halde, bu ülkenin sahipleri gerçekten Müslümanlar oldukları halde, şehitleri verenler Müslümanlar olduğu halde cuma namazı konusunda bile bakınız bir sürü tartışma çıkmaktadır mecliste. 2 saat izin verilmesi konusunda bile bir sürü tartışma çıkmaktadır. Bu şu anda cebbar hükümetler devrinde olduğumuzu gösteriyor. Hadisteki müjdenin yakın bir zamanda belki insan ömrü için uzun bir zaman gibi görünebilir ama inanıyorum ki yakın bir zamanda hadisteki müjde yerine gelecektir. 4. devreden sonraki 5. devre gelmektedir. Dünyadaki İslam hareketlerinin hepsini incelediğimiz zaman, Mısır'ına tutun Türkiye'sine kadar bütün hareketleri incelediğimiz zaman bütün dünyada ümmeti Muhammed'in ayağa kalktığını görüyorsunuz. Bütün dünyada talebelerin, her milletten talebelerin yeniden İslam'ı öğrenmeye başladığını görüyorsunuz. İlk geldiğim gün biraz bahsetmiştim. Mısır'da dünyanın her tarafından milletler gelmektedir. Yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerinden, namaz bilmeyen Türk Cumhuriyetlerinden, cami bilmeyen Türk Cumhuriyetlerinden bugün Mısır'da bir sürü talebe okumaktadır. Arapça öğreniyor, İslam ilimleri öğreniyor ve tekrar gidiyor kendi memleketinde müftü oluyor. Amerika'sından tutun, Sudan'ından tutun, İslam aleminden veya Avrupa aleminden, Türk Cumhuriyetlerinden veya Arap aleminden, her taraftan talebeler gelmektedir. Dünyada İslami hareket ayağa kalkmış vaziyettedir. Ve şu anda bunun korkusu içerisindedir Avrupa ve Amerika. Allah'ın ve Resulünün haber vermiş olduğu müjdeler gerçekleşmeye başlamaktadır. Kur'an-ı Kerim Rum suresinde Hristiyanların yeniden galip geleceklerini haber veriyor. Elif lam mim. Gulibetir Rum fi adnal ard ve hum min ba'di galabihim sayalibun fi bil'i sinin. Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular. Fakat onlar yeniden galip geleceklerdir diyor Allah-u Teala. Bu olay Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildiği zamanlarda, peygamberliğin yeni geldiği yılda 610 senesinde miladi olarak İran kralı Hüsrev ile Hüsrev Perviz ile Rum kralı Herakl arasında şiddetli bir savaş meydana gelmişti. Ve bu savaş sonucunda 614 senesinde Hristiyanlar mağlup olmaya başlamışlardı. 616 senesinde ise kesin mağlubiyetlerini aldılar. Ve onların galip gelmesi, o gün mecusi olan İranlıların, ateşperest İranlıların galip gelmesinden dolayı Mekke'deki müşrikler seviniyorlardı. Ve diyorlardı ki, işte biz de böyle olacağız. Nasıl ki putperest kardeşlerimiz, mecusi kardeşlerimiz, nasıl ki ehli kitap olan, Hristiyan olan, Allah'tan bir kitap gönderildiğini iddia eden Hristiyanları yendiler, mağlup ettiler. Hem de öyle bir yendiler ki 90 bin Hristiyanı katlettiler. O gün için büyük bir rakam. Ve Kudüs'ü zapt etti. Kudüs'ü yağma ettiler. Ve Hristiyanların en ufak bir gücünü bırakmadılar. Kur'an-ı Kerim öyle bir devrede haber verdi. Elif lam mim, gulibetir Rum, Rumlar mağlup oldular. Fakat onlar kısa bir süre sonra tekrar galip gelecekler. Bu haber, Kur'an bu haberi verince müşrikler Müslümanlarla alay ettiler. Çünkü Müslümanların kitabı buna haber veriyordu. Ve öyle bir şeyden haber veriyordu ki Kur'an-ı Kerim, bunun olması mümkün değildi. Hristiyanların yerle bir edildiğini, Hristiyanların bir daha ayağa kalkamayacak duruma geldiğini tüm dünya alem biliyordu. Ve artık İranlıların şöhreti dünyayı sarmıştı. Hatta İranlılar bir sene sonra Ürdün'ü de elde ettiler. Hatta sonra Sina Yarımadası'nı Mısır'a kadar dayandılar. Ve ondan sonra Akdeniz'i geçip İstanbul'u almaya kalkıştılar. Bu kadar güçlü bir orduyla ilerliyorken Kur'an-ı Kerim diyor ki tekrar galip gelecekler o mağlup olanlar. Übey bin Halef geldi, dedi ki ya Ebu Bekir, senin inandığın peygamberinin kitabında diyor ki yeniden galip gelecekler Hristiyanlar. Sen buna inanıyor musun? Evet dedi, inanıyorum. Allah'ın kitabı böyle diyorsa doğrudur. Peki dedi, o zaman benimle bahse girer misin? Ayette fi bilay sinin diyor, bilah kelimesi Arapçada 3, 5, 7, 9 manalarına gelir. 3, 5, 7, 9 sene içerisinde tekrar galip gelecekler demek oluyor ayetin manası. Fakat Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu manayı bilmiyordu. Onun için o ilk manayı biliyordu, 3 sene olan manayı biliyordu. Ve Ubey bin Halef ile anlaşma yaptılar, bahse girdiler. 3 sene içerisinde yeniden Rumlar İranlıları mağlup ederlerse 10 deve sana vereceğim. Dedi Ubey bin Halef. Eğer mağlup edemezlerse sen bana 10 deve vereceksin ya Ebu Bekir. Kabul mü? Kabul dedim. Sonra geldi Efendimiz'e durumu anlattı. Dedi ki ya Resulallah ben bahse girdim. Kur'an haber veriyor. Ben de Kur'an'a dayanarak bahse girdim. Efendimiz buyurdu ki ya Ebu Bekir, ayette geçen bir dak kelimesi ondan aşağı demektir. 9 seneye kadar çıkar yani. Sen bu git tekrar anlaşmaya, tekrar bahse gir. 3, 5, 7, 9 seneye kadar bahse gir. Ve deve sayısını da 10 kat arttır. 100 deveye kadar bahse gir. Bazı Hanefi fakirleri bu hadise dayanarak derler ki bir Müslümanla bir kafirin bahse girmesi, kumar oynaması caizdir. Ancak kesin olarak biliyorsa, kesin olarak biliyorsa ki ben bu adamı galip, ben bu adamı mağlup edeceğim, galip geleceğim, bunu kesin olarak bildiği zaman onunla bahse girmesi caiz olur diye bir fetva veriyor bazı fakirler. Fakat bu fetvanın doğru olmadığını söylememiz icap eder. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 9 sene sonra 625 senesinde kesin zaferi elde ettikleri zaman Hristiyanlar tam 9 sene sonra Efendimiz Medine'ye gittikten sonra Hristiyanlar kesin zaferi elde ettiler. 625 senesinde ve 623 senesinde ise zaferin başlangıcıydı. Bu da tam mağlubiyetin başlangıcından 9 sene sonradır. Mağlubiyetlerinin başlangıcı 614 senesiydi. Galibiyetlerinin başlangıcı 623 senesidir. Kesin olarak mağlup oldukları, yerle bir oldukları sene 616 senesidir. Kesin olarak galip geldikleri sene 625 senesidir. Tam 9 sene sonra. Efendimiz Hristiyanlar yeniden galip geldikleri zaman Hazreti Ebu Bekir'in gidip o develeri almasına izin verdi. O develeri aldı geldi. Fakat Efendimiz'e sordu ya Resulallah bunları ne yapayım? Efendimiz buyurdu ki onları geri fakir fukaraya dağıt ya Ebu Bekir. Çünkü sen o bahse girdiğin zamanda henüz daha kumar hakkında ayet gelmemişti. Kumarı haram kılan ayetler gelmemişti. Fakat sonra geldi. Onları tekrar dağıtman gerekir. Bu manaya göre, bu hadisten çıkan hükme göre milli piyango gibi şeylerden elde edilen paraların tekrar dağıtılması gerekir. Ve tövbe etmek şartıyla, Allah'tan tövbe istiğfar etmek şartıyla o tövbenin de kabul edilebilmesi için o alınan paraların dağıtılması gerekir. Ve Hristiyanlar 9 sene sonra tekrar galip geldiler. Allah'ın Rum suresinde haber vermiş olduğu şey gerçekleşmiş oldu. Ve Allah Azze ve Celle o gün müminler sevineceklerdir buyuruyor. Yani tekrar Hristiyanların galip geldiği gün o gün müminler de sevineceklerdir. Gerçekten de o gün müminler Bedir'de, o gün müminler Hudeybiye'de sevinmişlerdir. Hristiyanların galip gelmeye başladığı yılda müminler Bedir'de sevinmiştir. Hristiyanların kesin olarak zafer elde ettikleri zamanlarda da müminler Hudeybiye'de sevinmişlerdir. Hudeybiye anlaşmasıyla müminler zafer elde etmişlerdir. Allah'ın ve Resulü'nün verdiği haberler çıkmaktaydı. Gaybla ilgili haberlerden bir tanesi de hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le birlikte Mekke'den Medine'ye hicreti esnasında mağarada kaldıktan sonra mağaradan çıkıp yola düştüler yanlarında bir kılavuzla birlikte. Kureyş'in kafirleri onların peşinden ne kadar koştularsa da onları bulamadılar. Ve sonra onların izlerini takip edebilecek iyi iz süren insanlara 100 deve ödül vermek şartıyla onları kim bulur getirirse canlı veya ölü olarak bir rivayete göre her birisi için 100 deve Efendimiz'e ve Ebu Bekir'e her birisi için 100 deve diğer bir rivayete göre ise İbn-i Cerir'in kabul ettiği rivayete göre ise ikisine 100 deve bu şekilde ödül vaat etmek suretiyle onların peşinden insanların gitmesini sağladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le birlikte çölleri aşarken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin bazen önüne geçiyordu, bazen ise arkasına geçiyordu. Efendimiz sordu, ya Ebu Bekir neden böyle yapıyorsun? Ya Resulallah dedi, bazen önden tehlike gelmesinden korkuyorum. Bazen ise arkadan tehlike gelmesinden korkuyorum. O yüzden bazen önüne geçiyorum, bazen seni arkadan kontrol ediyorum ya Resulallah. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir'in hangisinin üstün olduğu noktasında bazı sahabiler tartışıyorlardı. Ve bir kısmı Ömer Ebu Bekir'den üstündür deyince Ömer radıyallahu anh bunu duydu ve dedi ki vallahi Ömer'in ve Ömer'in evlatlarının yapmış olduğu tüm amellerin hepsi Ebu Bekir'in o geceki ameline bile değmez. Ebu Bekir'in hicret esnasındaki yapmış olduğu fedakarlıklara bile değmez. Onun kadar bile değerli değildir yaptığı bütün ameller. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'i korumak için bir önüne geçiyor, bir arkasına geçiyordu. Aynı Ebu Bekir Sevr mağarasındayken de aynısını yapıyordu. Efendimiz mağaraya girmeden evvela kendisi girdi. Sen bekle ya Resulallah, ben evvela bir gireyim, vahşi hayvan filan olabilir. Bütün mağarayı kontrol ettikten sonra ve bütün delikleri kendi çarşafını yırtmak suretiyle kapattıktan sonra, hatta bir yeri çarşafı kalmadı artık yırtacak, orayı da kendi ayağıyla kapattı. Resulullah'a bir şey olmasın diye. Allah'ın Resulüne bir şey olmasın. Ya Resulallah ben önemli değilim ama sen önemlisin diyor. Ben normal bir insanım. Fakat sen Allah'ın Resulüsün. Ben ölsem de dava devam eder. Ama sen ölürsen dava burada biter. Allah'ın Resulü'nü bu şekilde koruyarak Medine'ye kadar götürüyordu. Müşrikler kendileri Efendimiz'in izini bulamayınca çeşitli kabilelere haber gönderdiler. Benim Nuddiş kabilesi de bunlardan bir kabileydi. Bu kabilede iz sürmeyi iyi bilen insanlar vardı. Her birine 100 deve bahşiş, 100 deve ödül verileceğini söyleyince Suraka adındaki birisi, o kabilenin reislerinden olan birisi, Efendimizin o civardan geçtiği haberini alınca birisi gelip de vallahi ben birkaç kişi gördüm filan tarafa doğru gidiyorlardı. Herhalde bunlar Mekkelilerin haber verdiği kimselerdir dediği zaman herhalde onlar değildir dedi mahsus. Ki onlar onun peşine düşmesinler ki kendisi onların peşine düşsün. Ve o bahşişi, o ödülü kendisi alsın. Onları gönderdikten sonra kendisi atına gizlice binip onların peşine düştü. Ve Efendimiz'e yaklaştığı sırada Hazreti Ebu Bekir'in Efendimiz'i koruduğunu gördü. Efendimiz'e yaklaştığı sırada atından düşüverdi. Tekrar kalktı ve fallarına baktı. Çünkü Araplarda bir adet vardı o zaman. Gerek Mekke'de, Kabe'de fal oklarına bakarlardı, gerekse kendi özel taşıdıkları fal oklarına bakarlardı. Bu fal oklarında şu işi yapayım mı, yapmayayım mı? Şu iş hayırlı mıdır, değil midir benim hakkımda diye fal oklarına müracaat ederlerdi. Bu oklardan bir kısmında evet yazardı, bir kısmında hayır yazardı, bir kısmında başka şeyler yazardı. Ve o çıkan cevaba göre yapardı veya yapmazdı. Hemen Suraka fal oklarını çıkardı ve kendisinin bu işten vazgeçmesi gerektiğini Allah Azze ve Celle onun inandığı fal oklarıyla ona gösterdi. Fakat buna rağmen yine de develerin hürmetine tekrar altına bindi, tekrar hücum etti. O kadar yaklaştı ki Peygamberimize, Peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı duymaya başlamıştı. Ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e geliyorlar dediği zaman Efendimiz ya Rabbi onu düşür diye dua etti. Bunun üzerine Suraka'nın atı kumların içerisine çakılıverdi. Ve Suraka yeniden faloklarına baktı. Ve baktı ki yeniden falokları kendisine bu işin peşini bırakmasını söylüyor. Ve ağlamaya başladı. Ve ey insanlar dedi, bana yardım ediniz. Efendimiz izin verdi. Ve onun yanına doğru gitti. Tekrar atına bindi ve atı yürümeye başladı. Suraka anlamıştı ki bu normal bir insan değildir. Suraka anlamıştı ki bu insan Medine'ye sağ ve salim olarak kavuşabilecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle onu korumaktadır. Ve Efendimiz'in yanına gitti. Dedi ki ya Resulallah, bu sözünden Suraka'nın orada İslam'a girmiş olduğu sonucu çıkarılabilir. Veyahut şüphelendiği için Allah Resulü olup olmadığından böyle söylemiş de olabilir. Dedi ki, ya Resulallah bana müsaade et. Efendimiz ona müsaade etti. Ve ya Resulallah dedi, bana bir ahdname yaz. Eğer senin davan kuvvetlenirse, Müslümanlar çoğalırlarsa, dünyaya hakim olurlarsa, benim elimde bir delil olsun. Benim elimde bir delil olsun ya Resulallah. O gün senin yanına geleyim ve ben filanım diyeyim. Efendimiz de emretti ve yanındaki kılavuz onun istediği yazıyı yazdı ve ona teslim etti. Ve Suraka yıllar sonra Efendimiz Medine'ye gitti. Çeşitli savaşlardan sonra, Taif ve Huneyn seferlerinden sonra Suraka geldi Efendimiz'i Cirana denilen mevkide buldu. Ve uzaktan seslendi, ya Resulallah ben o yazı yazmış olduğun Suraka'yım dedi. Efendimiz yaklaş dedi. Suraka yaklaşınca Efendimiz ona İslam'ı teklif etti. Ve Suraka İslam'a girdi. Bu rivayete göre de Suraka o anda İslam'a girmiş oluyor. Suraka İslam'a girdi. Efendimiz ona buyurdu ki, ey Suraka, Kisra'nın, İran'ın kralı Kisra'nın bileziklerinin mücevherlerinin senin elinde olduğu zaman ne kadar güzel olacaktır değil mi? Efendimiz bu hadisiyle gayıptan haber veriyordu. Bir gün gelecek, Kisra'nın mücevherlerini sen takacaksın ey Suraka. Ve gerçekten de Efendimiz'den sonra, Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinden sonra, Ömer'in hilafeti esnasında İran fethedildi. Ve İran kralı Kisra'nın mücevherleri Halife Ömer'e getirildi. Ve Halife Ömer, Suraka nerededir dedi. Suraka'yı çağırın. Ve Suraka çağrıldı. Bunlar senindir. Bunlar senindir ey Suraka. Bunları Allah Resulü sana vermişti. Al bunları takıver. Ve kalk ayağa şöyle söyle. Dünyadaki en büyük Tanrı benim diyen Kisra'nın, insanları kendisine kul yapan Kisra'nın mücevherlerini bana veren Allah'a hamdolsun. Onun saltanatını yerle bir eden Allah'a hamdolsun diye de söyle. Ve Suraka kalktı böyle söyledi. Allah Resulü'nün vermiş olduğu haber aynen çıkmış oldu. Evet, kayıptan verilen haberler aynen çıkıyordu. Ve Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ buyuruyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtulmuşlardır. Müminler hem dünyada hem ahirette kurtulmuşlardır. Müminlerin kurtulacağını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ve dersin başına söylemiş olduğum hadiste beşinci devrenin geleceğini ve hilafetin yeniden kurulacağını Efendimiz bize haber veriyor. Ve daha evvelki verdiği haberlerden gerek Efendimizin gerekse Kur'an'ın daha evvel vermiş olduğu haberlerden anlıyoruz ki Allah Resulü'nün vermiş olduğu bu haber de gerçekleşecektir. Ve bu haberin gerçekleşmesinin çok uzun bir süre sonra olacağını da zannetmiyorum. İnşallah kısa bir müddet sonra, belki insan hayatı için uzun bir müddet sayılabilir ama bir ümmetin hayatında kısa bir müddet sayılacak kadar kısa bir müddet sonra ümmeti Muhammed'in yeniden ayağa kalktığını ve Kur'an-ı Kerim'in Yahudilerin yeniden helak edileceklerine dair verdiği haberin tahakkuk edeceğini büyük bir ümitle ümit ediyor ve bekliyoruz. Ya Rabbi Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi Müslümanlara eski izzet ve şereflerini iade eyle. Ya Rabbi Müslümanlara, mücahitlere bütün mekanlarda yardım eyle. Lillahi Teala Fatiha.